Ayrım 16, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 153. Kim bu kovboy? Adı Jackie Lawler, gazeteciydi. Uluslararası çatışmaların atılgan bir şekilde risk alarak, tehdit ederek veya askeri yöntemlerle çözümlenmesini tanımlamak için bir kavram yarattı. Kovboy diplomasisi. Bu siyasal kavramın doğuşunun sebebi ABD Başkanı Theodore Roosevelt'in dış politikalarını tanımlamak için söylediği şu sözdü. Yumuşak konuş ve büyük bir sopa taşı. Bu söz ABD dış politikasının özetiydi. Irak ve Afganistan işgalinin beyni Donald Rumsfeld'in savunma bakanlığı, Pentagon'daki ofisinin masası üzerinde bronz plakette kazılı olarak Roosevelt'in bu sözü vardı. Bakın nereden nereye geleceğiz. Geleceği öngörmek zorunlu olarak geçmişin bilgisinden geçer. 19. yüzyılın büyük emperyalist gücü İngiltere, Britanya'ydı. Dünyanın dörtte birini kontrol ediyordu. 20. yüzyılın büyük emperyalist gücü ABD oldu. Peki İngiltere bu gücünden neden vazgeçti? Hem 1. Dünya Savaşı hem de 2. Dünya Savaşı'nın galibiydi. Düşünün ki dünyadaki diğer tüm donanmaların toplamından daha büyük bir donanma gücüne sahipti. Biliyoruz ki Kıbrıs gibi sömürgelerinin çoğundan askerlerini çekti. Niye? İngiliz tarihçi Hobsbawm bu soruya şu yanıtı verdi. Sanırım Britanyalılar orta büyüklükteki bir ülkenin yapabileceği şeylerin sınırlı olduğunu, dünyanın kimi bölgelerine askeri güç kullanarak yapılacak bir müdahalenin oralardaki durumu daha da kötüleştireceğini biliyordu. Dünyada başarabilecekleri şeylerin sınırlı olduğunu anlamışlardı. Yani sömürgeci İngilizler dünyayı düzenlemek için elinden geleni yapmıştı. Ancak dünyayı egemenliği altına alamayacağını anlamıştı. Bugün dünyayı tek bir gücün tahakkümü, zorbalığı altına sokma anlayışını kim dayatıyor? ABD. ABD tarihte dünya hegemonyası kurma iddiası taşıyan tek ülke. Amerikalı kovboy dün arka bahçesi Latin Amerika'ya yaptığını bugün dünyaya dayatıyor, ülkelere zulmediyor. İşte Irak, Afganistan, Suriye, Libya vesaire ülkelerdeki politikaları ortada. Bu uslanmaz azgın kovboy dünyayı yakıp yıkıyor. İnsanlar dünyayı istikrara kavuşturan, savaş yapmayı imkansızlaştıran soğuk savaş dönemini mumla arıyor. Askeri zorbalıkları, baskıları yetmezmiş gibi, Sultanahmet'teki canlı bombanın sebebi kendileri değilmiş gibi tweet atıyorlar. Görüyoruz, nedenli güçlü olursa olsun tek bir gücün dünya politikasını kontrol etme isteği insanoğluna acılar yaşatıyor. Üstelik İngilizler güçlerinin zirvesindeyken bile dünyayı dönüştürmeye hiç kalkışmadı. Küresel bir model olma yönündeki bu eğilim kendini megalomaniye kaptıran ABD'ye özgü. Evet, mesele sadece askeri hegemonya sorunu değil, aynı zamanda iktisadi ve itibarıyla siyasi kültürel bir modelin dayatılması ülkelerin toplumsal yapılarını alt üst ediyor. Kumar ekonomisi, neoliberalizm dayatması, daha kapitalist sisteme bile geçememiş toplumların genetik bileşimlerini erozyona uğratıyor. Baksanıza, siyaset anlayışı değişti, kimlik siyaseti toplumsal dokuları parçaladı. İnsan bozuldu, belirsizlik arttı, serbest piyasa fundamentalizmi, fundamentalist terörü doğurdu. Sonuçta kovboy ile yatağa giren maceracılar binlerce insanın ölümüne sebep oldu, oluyor. Sonra dönüp ulusalcılar Kürt düşmanı diyorlar. Niye Kürt'e düşman olsunlar? Hangi Türk'ün Kürt akrabası yok, kurtuluşu birlikte gerçekleştirmediler mi? Meselenin sevip sevmemekle veya dostlukla düşmanlıkla ilgisi yok. Mesele ideolojik. Bakınız, bilindiği gibi Karl Marx Yahudi kökenlidir. 1843'te kaleme aldığı Yahudi Sorunu adlı makalesi büyük yankı uyandırdı. Makalesinde dinle siyasetin yerini çözümledi. Ona göre Yahudi meselesi genel olarak laiklik sorununun bir parçasıydı. Laiklik ise gerçek dini özgürlüğün olmazsa olmaz koşuluydu. Yahudi kökeni yaşamı boyunca kendisine karşı kullanılmış Marx, bu makalesi yüzünden neyle itham edildi bilir misiniz? Antisemitik, ırkçı olmakla. Bu kafa karışıklığı örneğini vermemin nedeni, kimileri bir süredir dindarlara ve Kürtlere, özgürlüklere düşman faşist darbeci olarak tanıtılma çabasında. Yıllarca bu özgürlükler için mücadele vermiş, nice bedeller ödemiş insanlar bugün bu tür aşağılayıcı ithamla suçlanıyor. Ayıptır. Politik pezevenklik. Karşımızda büyük oyun var. Bu oyunun kuklalarını da yakından bilmeliyiz. Kim bu öpücük aracısı kişiler, yani politik pezevenkler? Anımsayınız, hukuk ve adalet sistemini paramparça eden 12 Eylül 2010 referandumunda birileri ne dedi? Yetmez ama evet. Bu birileri bugün ne diyor? Yetmez ama HDP. Dün cemaati desteklediler. Dün AKP'yi desteklediler. Bugün HDP'yi destekliyorlar. Dün Fethullah Gülen'e övgü yarışındaydılar. Dün Erdoğan'a övgü yarışındaydılar. Bugün Selahattin Demirtaş'a övgü yarışındalar. Bu öpücük pezevenklerinin, biz ne söylersek ne yazarsak doğrudur yalanını veya siyasal ahlaksızlığını hiç tartışmıyoruz. Oysa salt bugünün değil, 100 yıllık siyasal sürecin tüm sancılarından bunlar sorumlu değil mi? Sayıları az, sesleri çok, bu birileri gazetelerde, televizyonlarda sıkça görünüyor ve nedense yaptıkları hatalar üzerinde hiç durulmuyor. Yani biri çıkıp da yahu kardeşim siz de ne çok hata yaptınız, bizi ne çok kandırdınız demiyor. Bunlar da cesaretle hep haklılarmış gibi konuşup yazıp duruyor, büyük bir kibirle yol gösteriyorlar. Oysa bunların atalarını biz iyi tanıyoruz. Hürriyet ve İhtilaf Fırkası kurarak işgali desteklediler. İngiliz Muhipler Cemiyeti'ni kurarak İngiliz mandasını istediler. Wilson Prensipleri Cemiyeti kurarak ABD mandasını istediler. Saltanatın ve hilafetin kaldırılmasına karşı çıktılar. Soğuk Savaş döneminde tüm kesimlerden daha etkili sol düşmanlığı yaptılar. 12 Mart 1971 ya da 12 Eylül 1980 gibi askeri darbelere en büyük desteği verdiler. Özelleştirme kılıfı altında vatanı bir kadın memesine sattılar. Ergenekon balyoz yalanlarının ortağı oldular. Her daim yetmez ama evet dediler. Bıkmadılar, usanmadılar ve hiç utanmadılar. Peki bu yetmez ama evetçiler sürekli neden siyasal hata yapıyor? Bu durumu sadece politik inançsızlık diye açıklayabilir miyiz? Evet, bu ülkeye inanmıyorlar. Bu ülke insanının yapabileceğine inanmıyorlar. Türk'ten nefret ediyorlar. Mustafa Kemal'i sevmiyorlar. Bu nedenle bu toprakların tüm değerlerini aşağılıyor, değersizleştiriyorlar. Ama mesele sevip sevmemenin ötesindedir. Yüzlerinde demokrasi maskesi var ve bu ülkeye medeniyetin dışarıdan geleceğine inanıyorlar. Emperyalizmi tek kurtarıcı görüyor, dünyaya egemen bu zorbalığın gönüllü temsilciliğini yapıyorlar. İstedikleri gelsinler bizi kurtarsınlar anlayışıdır. ABD gelsin kurtarsın, AB gelsin kurtarsın. Bağımsızlığa düşmanlar, mandacılık ruhu taşıyorlar, görevlidirler. Bu nedenle kim emperyalizmin kuyruğuna takılırsa yetmez ama evet diye destek veriyorlar. Adları Ahmet, Mehmet, Murat ya da Ayşe olabilir. Aslında George Orwell'dirler, Arthur Coase'lerdirler, Raymond Aron'dırlar. Görmek istediklerini görürler, duymak istediklerini duyarlar. Düşünme yetisini ve siyasi zekalarını kaybetmişlerdir. Gerçekle bağlarını koparmışlardır. Bu nedenle dün cemaatin ve AKP'nin, bugün ise PKK'nın şiddetini yok sayarlar. Yönleri emperyalizme dönüktür ve buradan gelen uyarıyla yönlerini değiştirirler. İşaret edilene kol kanat gererler. Her daim büyük oyunun piyonudurlar. Bu politik tavır her seferinde halkın zulüm görmesine, acılar yaşamasına neden olur. Bu nedenle dün cemaatin, AKP'nin ve bugünse HDP'nin asıl maksadını ustalıkla gizlerler. Ne acı ki yeni CHP'nin akıl hocası da bunlardır. Bu topraklarda değişen bir şey yok. Düşünceleri nedeniyle büyük acılar çekmiş ve mezarı bile hala Azerbaycan'da bulunan Sabiha Sertel, dönemin koşullarına göre taraf değiştiren dönekleri Roman Gibi adlı anı kitabında şöyle yazdı. Faşizm yıkıldı. Faşist milliyetçiler derhal demokrat kesildiler. Fakat öyle bir demokrat ki demokrasinin müdafaası, muhafazakar Churchill'in emperyalist ve kapitalist Tory'lerin müdafaası oldu. Churchill ben nasyonalistim dediği için az daha ağzını öpeceklerdi. Churchill ve partisi seçimi kaybetti. Yerine Sosyalist Parti geldi. Evvelsi gün faşizmin, dün liberal demokrasinin müdafasını yapanlar bugün hemen sosyalist oluverdiler. İşte hepsi bu. Yetmez ama evetçilerin gizli niyetini biliyoruz. Kürt sorununun çözümünü ABD Barzani İsrail şeytan üçgeni içinde arıyorlar. Biz ise eşitlik, özgürlük ve kardeşlik temelinde. Biliyoruz ki Kürt bu ülkenin zenginliğidir. Kürdümüzü Orta Doğu bataklığının taşeronu yaptırmayız. Kürdümüzü feodalizmin bataklığına sürükletmeyiz. Kendilerine sol diyenlerin emperyalizmin payandası gericilikle nasıl uzlaştığını bir örnek olay üzerinden anlatmalıyım. Milletvekillerinin sicili. 19. yüzyıldaki Burjuva devrimi Avrupa'da her ülkede başarılı olamadı. Örneğin Slavlar. Slavların temel sorunu monarşist feodal egemenlikleri yıkmayıp kendi varoluş koşullarını gelecekte değil geçmişte aramalarıydı. Yüzyıllardır içinde bulundukları donmuş yapı onları doğası gereği bu yapının korunması yönünde bir çabaya sevk etti. Bu nedenle Hristiyan Ortodoksluğun merkezi Rus Çarı'nın başını çektiği bir Slav bütünlüğü içerisinde yer almak istediler. Pan-Slavizm. Bu realite ortaya şunu çıkardı. Ulusal bir pazarın ve onun ifadesi olan kapitalist üretim ilişkilerinin olmadığı veya yaratılamadığı durumda söz konusu topluluklar ve etnisite kendi varlıklarını koruma güdüsüyle gerici bir işleve sahip oluyor. Slavlar bu sebeple Avrupa devriminin ve aydınlanmasının baş düşmanı durumuna geldi ve Rusya tarafından hep kullanıldılar. Marx'tan Lenin'e kadar sosyalizmin öncüleri, ulusal hareketleri, aydınlanma savaşının bir parçası oldukları ve gericiliğe karşı savaştıkları sürece desteklediler. Marx bu nedenle Mithat Paşa'yı destekledi. Lenin bu nedenle Mustafa Kemal'i destekledi. Bu nedenle Avrupalı devrimciler gerici Slavlara karşı çıktı. İlerici Polonya'ya destek verdi. Lenin ne diyor? Halkın devrimci çıkarları gericiliğin hizmetindeki bazı küçük ulusların hareketinden üstündür. Bir ülkedeki bir hareket bir başka ülkenin entrikalarının aleti olabilir. Ve bu işe kilise, mali çevreler ya da kralcılar katılabilir. Biz o zaman bu hareketi desteklemeyiz. Evet, sapla samanı birbirine karıştırmamak gerekir. Rus çarının gölgesinde kalarak varlığını sürdürmeyi düşünen feodalizmle barışık Slav hareketini ne sosyalistler ne de bağımsızlıkçı bir ulusalcı hareket destekledi. Tarih gösteriyor ki kimlik siyasetine kendini kaptırmamış, özgür, eşit, kardeş ve tam bağımsız Türkiye'yi kurmak isteyenler emperyalizmle arasına mesafe koymak zorundadır. Yoksa bakın gericilik kendini nasıl belli ediyor. Şunu gördük, kimileri için sadece Kürt olmak yeterli referans. Ne olursa olsun yeter ki Kürt olsun anlayışının siyasi terminolojideki karşılığı şudur. TBMM çatısı altında Uğur Dündar'ın yaptığı Arena programında CHP'li Kılıçdaroğlu, AKP'li Dengir Mir Mehmet Fırat'ın yolsuzluklarını ortaya çıkarmadı mı? Bu nedenle Fırat kurucusu olduğu AKP'den tasfiye edilmedi mi? HDP Fırat'ı partisine kabul edip milletvekili yaptığı gibi bu ismi TBMM başkanı adayı yaptı. Yolsuzluk yapmış, hayali ihracat şampiyonu olmuş, tırları uyuşturucu taşımış. Hiçbirinin önemi yok HDP için. Demek siyaset ile ahlak arasında ilişki kurmuyorlar. Demek kendilerine sormadılar. Mir Fırat'ı milletvekili yapmak ve başkanlığa aday göstermekle AKP'nin dört bakanını yüce divana göndermemesi arasında ne fark var? Bu siyasi ahlakı sorgulamayacak mıyız? Mir Fırat'ı kabul edip milletvekili yapıp meclis başkanlığına aday göstermenin sebebi yeter ki Kürt olsun anlayışı değil mi? Sizler hırsız, rüşvetçi siyasal iktidara karşı mücadele ederken Türk olup olmadığını hiç düşündünüz mü? Sizler cemaat ile mücadele ederken Türk olup olmadığını bir gün aklınıza getirdiniz mi? Hayır, ama birileri öyle değil. Yeter ki Kürt olsun istiyorlar. Sormayalım mı kendilerine solcu diyen HDP içindeki milletvekilleri partilerinin TBMM başkanı adayı Mir Fırat'a nasıl oy verdi? Biri bile sormadı mı Fırat'ı niye aday yaptık diye. Mir Kürtçe'de bey demektir. Rişman aşiretinin beyidir, ağzıdır. Hadi geçtik diyelim hakkındaki diğer iddiaları. Ağa, bey, şeyh, şıh sultasına karşı ağızlarından bir tek kötü söz çıkmayan HDP'nin bir feodal beyi aday çıkarmasını nasıl değerlendirmeli? HDP niye marabanın değil ağaların partisi? Böyle solculuk, devrimcilik olur mu? Demirtaş Davutoğlu'nu kastederek Maho ağayı balkona çıkarmayacağız diyordu. Ağayı TBMM başkanı yapmak istediler. Şimdi sormak durumundayım. Kim ırkçılık yapıyor? İşte HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan. Adı hayali ihracata karışmış, Mir Fırat'ın milletvekili yapılmasını içine sindirdiği gibi TBMM başkanı olması için gitti oy verdi. Kim mi Doğan? Sivas Divriği doğumlu ve Pir Sultan Abdal Derneği genel başkanıydı. İşte HDP İstanbul Milletvekili Turgut Öker. Adı uyuşturucu kaçakçılığına karışmış, Mir Fırat'ın TBMM başkanı olması için oy verdi. Kim mi Öker? Sivas Yıldızeli doğumlu ve Almanya Alevi Birlikleri Konfederasyonu genel başkanıydı. İşte HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu. Ocakzade dede torunu, Hacı Bektaş Veli, Anadolu Kültür Vakfı, Boğaziçi Alevi Kültür Derneği, Alevi Bektaşi Federasyonu kuruluşları yöneticisi, Hubyar Sultan Ocağı ve Beydilli Sıraş Türkmenleri kitabının yazarı. O da oy verdi. Bir dönem Erdoğan'ın ağa dediği Mir Fırat'a. Demek bunun adı Alevilik öyle mi? Yazık. Demek bunun adı siyaset öyle mi? Yazık. Sorularım var. Siz HDP Onursal Başkanı ve İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Mahir Çayan, Cihan Alptekin ve diğer 8 yoldaşınız yanı başınızdan bir Fıratlara koltuk kazandırmak için mi sonsuzluğa yürüdü? Celal Doğan'a sorun bile yok. Siz Adana Milletvekili Rıdvan Turan ve Van Milletvekili ve HDP eş başkanı Figen Yüksekdağ Şenoğlu, ezilenlerin Sosyalist Partisi'ni Mir Fıratlara oy vermek için mi kurup genel başkanı olmuştunuz? Siz İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, halkın kurtuluşunda başlayıp Emek Partisi genel başkanlığına uzanan mücadeleniz gün gelip Mir Fırat'ı desteklemeye mi uzanacaktı? Heyhat, AKP ile kurulan seçim kabinesinde olmayı içine sindiremedi. Fırat nasıl sindi acaba? Siz Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, kurucusu olduğunuz ÖDP'den Mir Fırat'ı desteklemek için mi ayrıldınız? Siz Sırrı Süreyya Önder, Adıyamanlı Mir Fırat'ı, Adıyamanlı en iyi berber baban, o zorlu dönemlerde Türkiye İşçi Partisi kurucu il başkanlığını yapan Ziya amca bilmez mi? Oğlum, yıllarca biz bunun için mi mücadele verdik demez mi? Ya siz, Almanya'da Münster Belediyesi Meclis Üyeliği görevinde bulunan ve Sol Parti'de yöneticilik yapan Batman Milletvekili Ali Atalan size ne demeli? Ya siz, Almanya doğumlu Diyarbakır Milletvekili Felek Naz Uca, Almanya Sol Parti'den Avrupa Parlamentosu'na girdiniz ve burada Sosyalist Komünistlerle GUE ve NGL grubu oluşturdunuz. Avrupa Ezidiler Federasyonu eş başkanlığı yaptınız. Hepsi Türkiye'ye gelip feodal aşiret ağasına oy vermek için miydi? Diyarbakır cezaevindeki insanlık dışı uygulamalara kendini yakarak yanıt veren Kemal Pir'in yeğeni Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'e sözüm yok. Cemaat kontenjanından meclise geldi. Demek bunun adı solculuk öyle mi? Demek bunun adı siyaset öyle mi? Geçeriz. Benim sözüm yıllardır dini inancını siyasete malzeme yapan, girip çıkmadığı parti kalmayan ve hep ticaretini büyüten HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'a değil. Sözüm 1978'den beri Diyarbakır'da din adamı olarak görev yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'a. Adı kötüye çıktığı için AKP'den tasfiye edilen Mir Fırat'a oy vermeyi içine sindiriyor mu? Babası Molla Mehdi onu bu nedenle mi yetiştirmişti? Sözüm Malatya'da başörtüsü yasaklarına karşı mücadele ederken hapse atılan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'ya. Demek MHP'den kopuk, Demokratik İslam Kongresi'ni şeyhlere, şıhlara, ağalara destek için mi kurdunuz? Sözüm Diyarbakır milletvekili Leyla Zana gibi yıllarca hapis yatanlara, Ağrı milletvekili Mehmet Emin İlhan gibi iki kardeşini kaybedenlere, Muş milletvekili Burcu Çelik Özkan gibi babasını kaybedenlere, Şırnak milletvekili Aycan İrmez gibi annesini kaybedenlere, Iğdır milletvekili Mehmet Emin Adıyaman gibi kardeşini kaybedenlere, hiçbiri bir Fırat'ı ekranda paçavraya çeviren Kılıçdaroğlu gibi cesur çıkmadı. Gidip tıpış tıpış bir Fırat'a oy verdi. Demek bunun adı sol mücadele, öyle mi? Haydi. Gaydalı aşiretinin temsilcisi Bitlis milletvekili Mahmut Celalet Gaydalı'nın, Zeydan aşiretinin temsilcisi Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan'ın, Şipkı aşiretinin temsilcisi Ağrı milletvekili Berdan Öztürk'ün, Şeyh Said isyanının palu kanadını oluşturan Şeyh Hasan'ın torunlarından Bingöl milletvekili Hişyar Özsoy'un bir aşiret ağasına oy vermesini anlayabilirim. Kendine solcu diyenlere ne demeli? Böyle solculuk olur mu? Yakın tarihimizde bunlar yaşandı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 162.